Ayrım 42. Ayrım 42. Ayrım 43. Ayrım 44. Ayrım 45. Ayrım 46. Ayrım 47. Ayrım 48. Ayrım 49. Ayrım 50. Ayrım 51. Ayrım 52. Ayrım 53. Ayrım 54. Ayrım 55. Ayrım 56. Ayrım 57. Ayrım 58. Ayrım 59. Ayrım 60. Ayrım 61. Ayrım 62. Ayrım 63. Ayrım 64. Ayrım 65. Ayrım 43. Ayrım 44. Ayrım 45. Ayrım 46. Ayrım 47. Ayrım 48. Ayrım 49. Ayrım 50. Ayrım 51. Ayrım 52. Ayrım 53. Ayrım 54. Ayrım 55. Ayrım 56. Ayrım 57. Ayrım 58. Ayrım 59. Ayrım 60. Ayrım 61. Ayrım 62. Ayrım 63. Ayrım 64. Ayrım 65.
Laiklikte birinci fıkranın fırka, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin, ilim ve fenlerin muasır medeniyete temin ettiği esas şekilleri ve dünya inançlarına göre yapılmasını ve tatbik edilmesine prensip kabul etmiştir şeklindeki yaklaşımı, tanımı bugünküne oranla daha bir anlaşılır kılmaktadır. İnkılapçılık yeni yapıları koruma ve idame ettirme anlamındadır. Süreklilik söz konusu değildir. Oysa inkılapçılığın sürekliliği temeldir. Dondurulması söz konusu değildir. Bu kısmın ikinci maddesinde sınıf yok, iş bölümü var yaklaşımı ile şunlar yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve içtimai hayat içinde iş bölümü itibariyle muhtelif, mesai erbabına ayrılmış bir camia telakki etmek esas prensiplerimizdendir. Aynı maddenin A bendinde ise zümreler ve menfaatler şu şekilde ele alınmaktadır. Küçük çiftçiler, küçük sanayi erbabı ve esnaf, amele ve işçi, serbest meslek erbabı, sanayi erbabı, büyük arazi ve iş sahipleri ve tüccar, Türk camiasını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların her birinin çalışması, diğerinin ve umumi camianın hayat ve saadeti için zaruridir. Fırkamızın bu prensiple istihdaf ettiği gaye sınıf mücadelesi yerine içtimai intizam ve tesanüdü temin etmek ve birbirini naksetmeyecek surette menfaatlerde ahenk tesis eylemektedir. Menfaatler kabiliyet ve çalışma derecesiyle mütenasip olur. Sınıf gerçeğini göz ardı eden bu düşüncenin tutarsızlığı ve köksüzlüğü ortadadır. Bir yandan sınıfları reddederken diğer yandan zümreleri belirlemek programın yapısına ters düşmektedir. Programda amele ve işçilerle ilgili bölümde şöyle denilmektedir. Milliyetçi Türk amelesi ve işçilerinin hayat ve haklarını ve menfaatlerini göz önünde tutacağız. Say ile sermaye arasında ahenk tesisi ve bir iş kanunu ile ihtiyaca kafi hükümlerin vaz-ı fırkanın mühim işleri arasında görülür. Öncelikle amele ve işçi ayrımının hangi temelde yapılacağı belli değildir. Bilindiği gibi bu iki sözcük eş anlamlıdır. niçin programda böyle kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Dikkat edilirse metinde, milliyetçi Türk amelisi ve işçisi deyimi vurgulanmıştır. Bu yaklaşım programın temelindeki düşünceyi ortaya koymuştur. Diğer yandan aynı maddede değinilen iş kanunu ise 1936'da çıkarılmıştır. Sendikalaşmayı, grevi ve toplu sözleşmeyi yok sayan bu kanun, işçilere sınırlı haklar ve güvenceler getirmiştir. Programda eğitim için milli talim ve terbiye başlığı altında şu ilkeler öne çıkarılmıştır. Kuvvetli cumhuriyetçi, milliyetçi ve laik vatandaş yetiştirmek tahsilin her derecesi için mecburi ihtimam noktasıdır. Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye Devleti'ne hürmet etmek ve ettirmek hassası bir vazife olarak telkin olunur. Bilhassa seviyeyi milli derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak büyük emeldir. Fırkamız vatandaşların Türk'ün derin tarihini bilmesine fevkalade ehemmiyet verir. Bu bilgi, Türk'ün kabiliyet ve kudretini, nefsine itimat hislerini ve milli varlık için zarar verecek her cereyan önünde yıkılmaz mukavemetini besleyen mukaddes bir cevherdir. Bu alıntılar, fırkanın eğitim konusunda katı disiplinli ve milliyetçi bir düşünceye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzdeki milli tarih, milli coğrafya gibi kavramların kökenini 1930'lu yıllara dayandığını programın bu hükümleri ortaya koymaktadır. Program tek partinin gücünü pekiştirmeyi amaçlayan ilke ve hedefleri de içermektedir. 7. kısmın 1. maddesi bu doğrultudadır. Bütün inkılap neticelerini ve vatandaşın tam emniyetini ve milli nizam ve inzibatı, dahili ve adli teşkilat ve kanunlarıyla koruyan ve hiçbir hadise ve tesir önünde sarsılmayan bir hükümet otoritesi kurmak ve işletmek işlerimizin temelidir. Yani devrimleri, milli nizamı ve iç güvenliği korumak için güçlü hükümet otoritesini kurmak. Gelecekte de tek parti hükümeti döneminde de Cumhuriyet Halk Fırkası, sonraları CHP, bu amaca uygun bir düzeni kurmuştur. Bu programı tamamlayan bir de halk parti hatipleri yönetmeliği bulunmaktadır. Parti örgütünün tüm aşamalarında oluşturulacak halk hatipleri, bölge ve yöredeki halk partinin amaçlarını, kararlarını açıklamakla yükümlüydüler. Parti böylece ideolojik bir bütünlüğü sağlamayı düşünmekteydi. Daha sonraları kurulan halk evleri, bu görevi daha etkin bir biçimde yerine getirdiği için halk hatiplerinin ömrü uzun olmadı. 1930'lu yıllarda CHP, tarih tezi ve güneş dil kuramı ile halkın ulus-devlet oluşumu içerisinde ideolojik birliğe yöneltilmesine çalışmıştır. İktidardaki tek parti, inkılap ideolojisinin kendisi dışında savunulmasına bile tahammül edememiştir. Kadro dergisinin kapanmaya mecbur edilmesi de bu tutumun bir çeşit kanıtıdır. Bu boşlukta, başta ülke olmak üzere çeşitli halk evlerinin çıkardığı dergilerle doldurulmaya çalışılmıştır. 1930'lu yıllarda CHP'nin işçi sınıfına bakış açısı da CHP İzmir İşçi Esnaf Kurumları Birliği Bürosu'nun yayınladığı bir kitapçıkta çok güzel sergilenmiştir. Şöyle ki, Türk işçisi milliyetçidir başlıklı yazıda şu düşünce öne çıkarılmıştır. Türk işçisi ne sermayeyi ezen şımarık bir iştirakçiliğe ne de işçi kemiklerinden kuleler yapmak isteyen bir burjuvaziye mütehammil değildir. Türk işçisi, Adam Smith'in mütemerrit şakirtleri gibi devleti banker kasasının bekçisinden ibaret görmüyor. Buna karşın sermayeyi ve özel benliği inkar eden istibdadı da nefyeder. İşçi ve esnaf birlikleri CHP tarafından örgütlenmiştir. Böylelikle parti işçi ve küçük esnafı denetimi altında tutmak istemiştir. Diğer yandan her fırsattan yararlanarak Bolşevizme, komünizme karşı olduğunu da vurgulamıştır. Örneğin Atatürk'ün ABD'den gazeteci Gladys Baker'la yaptığı mülakatta söylediği şu sözler çok ilginçtir. Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk hükümetinin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet vermek, askerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır. Türkiye'de işsizlik yoktur. Milletimizin efradı boş zamanlarında sıhhi dinlenme imkanlarına maliktir. Ulus, 21 Haziran 1935. CHP'nin 1930'lu yıllardaki düşünsel eğilimini partinin yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye, sonradan Ulus gazetesindeki bazı makalelere bakarak izleyebiliriz. Başka memleketlerde olduğu gibi Türkiye'de dahi en kısa yoldan normal refaha gitmek için yalnız kararlarını doğru veren, yanlışı zamanında düzelten, istikrarlı bir siyaset güden bir devlet organizmi değil, karşı tarafta herkesin sarsılmaz bir inzibat ve itaat hissiyle bu organizmin verdiği direktifleri, vazife ve külfetleri kabul etmesi lazımdır. Falih Rıfkı, 12 Eylül 1932. Halk fırkasının hükümetlerine verdiği ana istikamet nasıl sınıfsızlık ise, hususi ve resmi bütün iktisat cihazlarına verdiği paraloda memleketçiliktir. M. Celal Bayar, İktisat Vekili, 12 Eylül 1932. Kemalizm, Roma yürüyüşünün 10. yıl dönümünden dolayı faşistliğe en samimi tebriklerini sunar. Falih Rıfkı, 28 Ekim 1932. Türkiye, kendi halkı içerisinde sınıf mücadelelerine sebep ve mahal bırakmayan bahtiyar memleketlerden biridir. Diğer memleketlerdeki feci vaziyeti gördükçe, fırkamızın bu husustaki gayret ve hassasiyetinin ne derece yerinde olduğunu takdir etmemek mümkün değildir. Zeki Mesut, 26 Kasım 1932. Her tarafta yeni içtimai nizamın gayesi sınıf kavgalarını ortadan kaldırmak olduğu, demokrasi müessesenin ıslahı için düşünülen başlıca tedbirlerden biri, milli menfaatlerin münakaşasını fırka kavgaları içinde oyuncak olmaktan kurtarmaktır. Falih Rıfkı, 14 Aralık 1932. Adam Smith ve Lenin ve bütün ervah hem yerlerinde rahat hem de iyi saatte olsunlar. Falih Rıfkı, 9 Mayıs 1933. Türkiye için fertçilik çoktan iflas etmiş olmalıydı. Henüz yaşaması hortlak yaşaması gibidir. Türk için fert yok, cemiyet var düsturu bir temel olma yolunu tutmalıdır. Kazım Nami, 9 Temmuz 1933. Şimdilik elde iki sarsılmamış mefhum var. Halk ve millet. Her ağızdan sınıfsızlık ve milliyetçilik kelimesi akıyor. Falih Rıfkı, 28 Temmuz 1933. 1935 yılında CHP 4. kurultayını topladı. Programını tek ulus, tek şef, tek parti anlayışı ile gözden geçirip değiştirdi. Recep Peker Bey'in CHP Genel Sekreteri olarak program değişikliğini açıklayan radyo konuşmasındaki önemli noktalar şunlardı. Amme, kamu haklarında anarşiyi besleyen, ekonomide ulusal çalışmayı yıpratan ve ulus yığınlarını istismar eden liberalizme karşı cephemizi daha sıklaştırıyoruz. Halklarda hürriyetin sınırlarını, devlet varlığının otorite sınırları içinde alıyoruz. Teklerin ve hususi toplulukların ferdiyetini genel menfaatlere aykırı olmamak kaydıyla bağlıyoruz. Ancak her yerde son nefesini vermekte olan liberal devlet tipinin kucağında beslenip büyüyen çatışmalar zincirini kırıyoruz. Sınıf kavgası yollarını sımsıkı kapatıyoruz. Grev ve lockout yasak olacaktır. Biz, proletarya burjuva tasnifi içinde yaratılan sınıf kavgası, sınıf intikamı, sınıf tahakkümü fikirlerine yer vermediğimiz kadar kontrolsüz geniş istihsalciliğin müstehlikleri, tüketicileri, istismar etmesi fikrini de beğenmiyoruz. Köylüyü toprak sahibi yapmayı bir parti prensibi olarak almakla bütün yurttaşlar kendilerinin olan ülke üzerinde kendi mülkü olan topraklarda genel için ve kendileri için çalışır, yaşar, onurlu, varlıklı bir kitle haline getirmek istiyoruz. Biz liberal devlet tipinin tanıttığı her gün bir karışıklıkla devletin durumunu, ileri gidişini, hızını bozan, yurttaşları birbirine düşüren, bütün veri ve fena tohumların yeşermesine yol açan nizam ve birlik düşmanı klasik demokrasi yerine, yurttaş zekasını besleyip açılmasına da yol veren, sevgiye ve inanca dayanan disiplinli bir beraberliği üstün sayıyoruz. Bir ulusun her zorluğa göğüs gerecek bir olgunluğa erişmesi için klasik terbiyeden başka yığına, devamlı ve yeni Türkiye'nin gidişine uyan bir halk terbiyesi vermeyi çok gerekli buluyoruz. Recep Peker Bey'in kurultaydaki söylevi ise 14 Mayıs 1935 tarihli Ulus Gazetesi'nde yer almıştır. Bu konuşmada şu noktalar özenle vurgulanmıştır. Feodal devlet fikri yıkıldı. Onun yerine liberal devlet kuruldu. Liberal devlet acıklı esirlik devirlerinden çıkmış, insanlığı bu hür yaşayış sarhoşluğunun tesiri altında bulundurduğu zamanlar liberalizm aldı yürüdü. Onun ana çizgisi olan haklarda, hürriyetin ve çalışmada, kazanmada hürriyetin tatbik edilişleri zamanla derin suistimallere uğradı. Haklarla hürriyetin suistimali insanları yıkıp çürüten bir anarşi devrine götürdü. hepsi bir tarafa çeken, hepsi birbirini yıpratan ve devleti düşüren fikirler, sözler, yazılar sürüp gitti. Liberal devlet tipinin de bütün bu sebeplerle artık can çekişmekte olduğunu söylemeliyiz. Feodal devletten sonra gelen liberal devletin yıkılışı, ulusal devletin doğuşu devrini getirmiştir. Arkadaşlarım, Türkiye'de teklerin menfaati, umumun menfaati sınırı içinde bulunacaktır. Türk işçisini ve esnafını da teşkilatlandırmak programımızda yer almıştır. Bu teşkilatlandırma bildiğimiz klasik işçi teşkilatlandırmasından başka üstün ve ulusal fikirlerle olacaktır. Biz onları devrini yaşamış, hükümleri geçmiş ve ihtiyarlamış olan sosyalist cereyanların verdiği yurt içinde yurttaşa karşı mücadele yoluyla değil, kendi ulusal anlayış ve zihniyetlerimizle kuruma bağlayacağız. Demokrasi bir nas ve bir ayet değildir. Bir ruh, bir espri ve bir manadır. Yapılan işler akıl denilen bir süzgeçten geçirildikten sonra, meclis denilen bir kaba uydurulduktan sonra tatbik edilirse fayda verir, kök tutar. Zigana Dağı'nın üzerine portakal dikilmez. Recep Bey'in önemli noktalarından alıntılar yaptığımız bu konuşmaları, CHP'nin tek parti yönetiminin başat yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Kurultayın toplandığı günlerde Falih Rıfkı Atay, Recep Bey'in değindiği konulara daha bir açıklık getirmektedir. Programın ruhu, Türkiye'yi yüksek devlet kontrolü altında planlaştırmaktır. Ne ekonomi, ne turizm, ne bayındırlık, ne tarım, ne de kültür işlerinden hiçbiri kontrol ve planlama dışında kalmamıştır. Plan, devlet ve halk kuvvetlerini toplu çalıştırmak, ulusal sermayeyi tam veriminde ve değerinde tutmak demektir. Parti her şeyin üstünde sert bir yaşam ister. Falih Rıfkı Atay, 13 Mayıs 1935. Diğer yazı ise demokrasi ve partiler başlığı altında şu noktaları vurgulamaktadır. Her şey bire ve sıfıra doğru eksilerek gider. Bütün kurallar gibi bunun da bir istisnası vardır. Onların bire ve sıfıra doğru artarak gittiklerini görmekteyiz. Yalnız bir ve sıfır rakamlarının hangi sayıdan sonra geldiğini kestirmek biraz güçtür. Almanya'da 15'ten sonra 1, Bulgaristan'da da 55'ten sonra 0 geldi. Türkler uzun dağınıklıktan sonra birlik oldular. 1908 ile 1912 arasında öyle zamanlar biliriz ki imparatorluğun içinde her fert bir partiydi. Bizim kurtuluşumuz toplanmamızdadır. CHP 1930-1945 arasında çok sıkı bir ideolojik katılığı olan tek parti olarak Türkiye'yi yönetmiştir. Bu dönem içerisinde parti ve devlet örgütü birleştirilmiştir. Örneğin valiler bulundukları ilin parti başkanı olarak görev yapmışlardır. Temel yaklaşım, fert yok cemiyet vardır ilkesinde somutlaşmıştır. Bireyin hakları görevinin arkasında kalmıştır. Temel haklar, özgürlükler, partinin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiştir. Özgürlüklerden söz etmek mümkün değildir. Özellikle sol düşünce üzerindeki baskılar çok ağırdır. Örgütlenme hakkı yoktur. Böylece ideolojik dar kalıpları olan bir partinin yönetiminde demokrasi ve demokratikleşme hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Parti programındaki ilkeler bireyin özgürlüklerini kısıtlayan, örgütlenmeye hoşgörüyle bakmayan bir yapıdadır. Bu nitelikler İttihat ve Terakki'den beri Türk halkının bildiği bir yaklaşımdır. Ne var ki iktidarın bu yapısı uzun süre ülkede düşüncelerin yeşermesini engellediği gibi insanların partinin belirlediği normlar içinde kalıplaşmasına da neden olmuştur. CHP'nin bu yapısı halkla da yabancılaşmasını ortaya çıkarmıştır. Yığınlar CHP'ye çekinerek bakmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. 5. 1930'lu yılların dikkati çeken olayları. A. Gençlik örgütleniyor. Wagonlitz ve Rastgratz mitingleri. 1933 yılı gençliğin örgütlenmesine tanık olmuştur. Bu örgütlenmede partinin öncülük payı vardır. Kurulan örgüt Milli Türk Talebe Birliği adını aldı. Birliğin başkanı Yüksek Mühendis Okulu Teknik Üniversite öğrencisi Tevfik İleri Bey'di. Bu birlik milliyetçilik duygularını gençlik kesiminde yüksek kılmak, pekiştirmek amacındaydı. Amblem olarak bozkurtu seçmişlerdi. O dönemde pulların, kağıt paraların üzerinde de bozkurt resmi bulunmaktaydı. Güçlendirilmeye çalışılan ulus devlet anlayışının bir işareti olarak kabul ediliyordu. Örgütün dergisi ise sadece üniversite gençliği arasında değil, orta öğrenim öğrencileri arasında da yaygın olarak okunmaktaydı. Örgüt yıl içerisinde 3 olayla uğraştı. Faaliyetlerini bunlara odaklaştırdı. Bu yılın ilk gençlik hareketi Wagonlitz, yataklı vagonlar şirketine yönelikti. Şirketin yabancı uyruklu müdürünün Türk memurlarından birine telefonda Türkçe konuştuğu için hakaret etmesi, Türkçeyi aşağılaması ve sonunda memuru işten çıkartması kamuoyuna yansıyınca olay patlak verdi. Üniversite emini Tahir Bey'in engelleme çalışmalarına rağmen Milli Türk Talebe Birliği'nin öncülüğünde hareket eden gençlik şirketin idare binasının önünde toplanmaya başladı. Müdür bu durumu görünce memurları gönderdi, büronun kepenklerini kapattırdı. Bina önünde toplanan yığın Türkiye'de Türkçe konuşulur mealinde sloganlar atarak ellerine geçirdikleri her şeyle binaya saldırdılar. Kepenkleri, sonra da camları kırdılar. Güvenlik güçlerinin çağırdığı itfaiyenin kalabalığın üzerine su sıkmasından sonra öğrenciler köprüye doğru yürüdüler. Yol üstünde bulunan Karaköy'deki Wagonlitz şubesinin de camlarını kırdılar, Babali'ye yöneldiler. Cumhuriyet gazetesi önünde bir konuşma yapan Peyami Safa, Türk diline dil uzatanların dilleri kurusun diyerek heyecanı doruğa çıkardı. Daha sonra gençler dağıldılar. Bu olay Türkçe konuşulmasına yönelik bir dizi Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasının başlangıcını oluşturdu. Şubat 1933. Bu olaylardan sonra üniversite konferans salonunda 23 Mart 1933'te yapılan toplantıda dil seferberliği ve vatanı tanıma konusu ele alındı. Ulusal bilincin yerleştirilmesi için çalışılması üzerinde duruldu. Toplantı sonunda Türk İnkılabı'nın büyük başbuğu Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya şu telgraf çekildi. Bugün üniversite konferans salonunda toplanan yüksek öğrenim gençliği, başbuğluğunu yaptığınız büyük dil savaşında canla başla çalışmaya karar verdi. Gazi'nin yanıtı ise şöyleydi. Ulusal ülkeye ulaştıran öz dil yolunda şaşmaz büyük adımlarla durmadan yürümeye verdiğiniz değerden dolayı sizi överim. Milli Türk Talebe Birliği'nin öne çıktığı diğer olay ise Razgrad olayıdır. Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde Razgrad'da 16 Nisan 1933 gecesi büyük bölümü öğrenci olan Bulgar gençleri Türk mezarlığına saldırmışlar. Önce bekçi kulübesini yakmışlar, sonra mezar taşlarını kırmışlar, mezarları açarak kemikleri etrafa saçarak ezmişlerdir. Türklerin bu konudaki yakınmalarına Bulgar makamları ilgi göstermemiştir. Bu haberin duyulması Türkiye'de büyük bir infialin doğmasına neden olmuştur. Özellikle gençlik kesime tepkinin yoğunlaştığı ortam oldu. Bu arada Milli Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu toplanarak miting kararı aldı. Fakat valiliğin buna izin vermeyeceğinin belli olmasından sonra mitingin izinsiz de olsa yapılmasında ısrar etti. 20 Nisan 1933 günü akşama doğru üniversiteli ve liseli gençler Maçka'daki Bulgar Konsolosluğu'nun önünde toplandılar. Kalabalık yoğundu. Başkan Tevfik İleri Bey konuşma yaparken güvenlik kuvvetleri gelerek kalabalığı dağıttılar. Ara sokaklara giren gençler bu kez de Bulgar mezarlığının önünde toplandılar. Buraya çelenk koyarak emniyet kuvvetleri ile zaman zaman çatışarak Taksim'e doğru yürümeye başladılar. Olaylar bittiğinde başta Tevfik İleri Bey olmak üzere 80 genç tutuklanmıştı. Hükümet hemen şöyle bir bildiri yayınladı. Kanuna aykırı ve ülke düzenini bozucu bir davranış ve eylem oldu ve hükümetin yasaklamasına rağmen böyle bir davranışta bulunulduğu için ülkede sorumsuz kişiler ve kuruluşlarca bu gibi uygunsuz hareketlerin tekrarlanmasına yer verilmemesi noktasından talebe birliğinin kanun bakımından ortadan kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu bildiri üzerine birlik delegeleri o tarihte tarih çalışmalarına katılma amacıyla İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya, Başbakan İsmet Paşa'ya, Eğitim Bakanı Reşit Galip ve Genel Sekreter Recep Bey'e mitingdeki amaçlarının tamamen ulusçu duyguları yansıtmak olduğunu bildirdiler. 23 Nisan 1933 günü de üniversite konferans salonunda toplanarak, Türk gençliği, emanet ettiğin devrimin ve vatanın esenliği için canını vermeye hazırdır biçiminde and içtiler. 25 Nisan 1933 günü Gazi Paşa'dan şu yanıt geldi. Gençliğin çalışkan, duygulu ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik, her türlü çalışmalarında Cumhuriyet kanunlarına ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kaidelerine uymaya da dikkat etmelidir. Cumhuriyet hükümetinin milli meselelerde görevini bilir olduğuna, yasaların ve adalet gücünün adilliğine güveniniz. Türk Talebe Birliği'nin üçüncü kavgası ise Kadro dergisine yönelikti. Kadronun Kemalist ideolojiyi gençliğe benimsetmek için yazdıkları Talebe Birliği'ni kızdırdı. Kadroya verdikleri yanıtta şu yargıyı öne çıkardılar. Türk gençliği papağan değildir. Türk gençliği devrimin anlamını başkalarının anlatmasını gerektirmeyecek kadar iyi ve derin anlamıştır. Gençliğin bugünkü görevleri, benliğinde millet sevgisini devamlı olarak güçlendirmek, yaşatmak ve bunu en verimli şekilde yapabilmek için düşünce ve ahlak bakımından yükselmeye çalışmaktır.